mikrofonda doktor var. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den merhaba. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için her zaman olduğu gibi Eda Kotanoğlu hazırladı. Teknik Masada bugün Tanca Teksin var. Ve mikrofon başındaysa spikeriniz ben Funda Erdoğan. Hepinize mutlu bir hafta dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz her zaman olduğu gibi Mikrofonda Doktor Var programında sizlere sağlıkla ilgili güncel faydalı bilgiler vereceğiz. Kulağınız bizde olsun lütfen. Stüdyomuzda yine Doktor İbrahim Ersoy bizimle. Stüdyomuza hoş geldiniz Sayın Ersoy.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet Sayın Ersoy, Ramazan ayındayız. Tabii ki dinleyicilerimizin çok merak ettiği bir konu, her zaman tartışılır ama bu tartışmalar hiç bitmez. Ramazan'da beslenme nasıl olmalıdır, onu konuşacağız bu hafta. Ama ondan önce bu haftanın son bilimsel gelişmelerini sorarak başlamak istiyorum size.
Şimdi birincisi dirençli nişastayla ilgili daha önce de araştırmalar yapılmıştı. Dirençli nişasta dediğimiz şey gerçekten kilo verdiren, yani daha önce de araştırmalar yapılmıştı ama yine bu haftada bir araştırma var. O da dirençli nişasta yemenin kilo verdireceğine dair bir bilimsel araştırma. Burada şunu vurgulamak lazım. Nişasta aslında bir karbonhidratın bir türü. Yani karbonhidrat dediğimizde tüm karbonhidratlar aynı değildir. İşte basit karbonhidratlar vardır, kompleks karbonhidratlar vardır. Bu dirençli nişasta da bunlardan biri. Dirençli nişasta alımının kilo verdirmeye gayet etkisi olduğu daha önce araştırmalarla da desteklenmişti. Bu yeni araştırmada da bunu bulduk. Bir diğer haberimiz, karaciğer yağlanması bildiğiniz gibi çok fazla görülüyor. Karaciğer yağlanması. Obezlerde özellikle biz en çok korktuğumuz şey karın içi organların yağlanması. Bunların başında da karaciğer geliyor. Karaciğer yağlanmasının E vitamini ile arasındaki ilişki daha önceki bilimsel çalışmalarda da birçok defa izlendi. Ama son bir bilimsel çalışma var. O bilimsel çalışmada da hem diyetle alınan E vitamininin hem de takviye olarak alınan E vitamininin karaciğer yağlanmasını azalttığı gösterildi. Bu araştırmada karaciğer ultrasonografik olarak ölçüldü ve E vitamini kullanımından sonra karaciğer yağlanmasının azaldığı tespit edildi. Diğer taraftan karaciğer yağlanmasıyla ilgili E vitamini kullanımı zaten Avrupa ve Amerika Karaciğer Hastalıkları Dernekleri tarafından da kılavuzlara alındı. Yani doktorlar da bunu tavsiye ediyorlar. Bir diğer araştırmamız da ginseng. Ginseng'de birçok insan biliyor zaten ginseng alımını. Egzersizle ilişkisini gösterildi. Egzersizde ginseng kullanımının hem kas onarımını artırdığı, hem kas zayıflamasını azalttığı, diğer taraftan yorgunluğu da azalttığına yönelik bir araştırma. Bu da sadece yoğun egzersiz yapanlar değil, sporcular değil, normal insanlarda da ginseng kullanımının bu tür olumlu yararları tespit edildi. Biz de buradan duyurmuş olalım.
Evet, gelelim Ramazan'a. Ramazan'da beslenme nasıl olmalı? Şimdiden oruç tutanlara Allah kabul etsin diyoruz programımızda. Evet, tutabilenler var, tutamayanlar var. Değil mi hocam? Öncelikle onu konuşalım isterseniz. Kimler tutmalı, kimler tutmamalı? Buradan başlayalım mı?
Tabii ki. Aslında bunun bir standardı yok. Şöyle bir standart yok. Tabii ki sağlık açısından var. Ama ben kendimden örnek vereyim. Normalde diyeceğim ki şu anda çocuklar tutmasın diyeceğim. Ama ben 5 yaşında oruç tutmuşum, tuttum daha doğrusu, hayal meyal hatırlıyorum ve oruç da o zamanlar Temmuz-Ağustos ayında, yani sıcaklığın en tepede olduğu anda. O yüzden oruç aslında biraz da sadece fiziksel bir durum değil, maneviye bir hazzı da var bunun. Çocukken tutulan oruçlarda da, yani normalde şimdi diyeceğiz ki evet çocuklar oruç tutmasın diyeceğiz, yani 5 yaşında 6 yaşındaki tutmasın diyeceğiz. Diğer taraftan kronik hastalıkları olanlar, özellikle diyabet olanlar tutabilir aslında ama çok sık hipoglisemi ataklarına giren hastalarımız var. Onların tutması biraz sakıncalı olur. Kalp hastalıkları, şimdi kalp hastalıklarının da tamamı tutmasın demiyoruz. Onların da evrelemesi var. Kalp hastalığı ilerlemişse, çünkü birazdan göreceğiz, orucun kalp hastalıklarına yani hipertansiyonu azalttığına dair birçok çalışma var. Diyabeti önlediğine dair birçok çalışma var. Ama kalp hastalığı ağır derecedeyse yani gün 2-3 tane ilaç alıyorsanız bu duruma geldiyse kalp hastalıklarının da tutmaması lazım. Diğer taraftan kronik hastalıklar içerisinde çok sık ilaç alması yani 3x1 ilaç alması gereken kişilerde en azından ilacı ihmal etmemesi lazım. Onların da zaten tutmasına gerek yok. Hamileler ve emziren anneler onların da tutmasını çok istemeyiz. Ama bu söylediğimiz gibi bu aslında tamam sağlıkla ilgili ama diğer taraftan burada kuralı doktor koymaz. Doktorlara bu konuda maalesef çok yük bindiriyor insanımız. Yani tutayım mı tutmayayım mı? Tutup tutmamak tamamen kişiye kalmış. Biz sadece tutmakta şu yararlar olabilir, şu zararlar olabilir diye sadece tespit edebiliriz. Çünkü oruç tutmak Allah'la kişi arasındaki bir şey. Biz oraya girmeyiz. Sadece biz bunu özellikle vurgulama sebebim, hocam oruç tutayım mı tutmayayım mı? Hocaya sorulmaz bu iş. Yani en azından doktor olan hocalara sorulmaz. Bunu da söylemiş olalım. Yani kişinin tamamen kendi iradesine bağlı bir olay olduğunu da burada belirtelim.
Evet hocam, aslında sahurla başlamak istiyorum. Nasıl beslenmeliyiz bunları konuşacağız ama her zaman konuştuğumuz bir şey var. Aralıklı açlık aslında. Hı-hı. Oruç dediğimiz biraz da bununla alakalı değil mi? Saat olarak benziyorlar mı? Nasıl birbirlerine? Her zaman faydalarını anlatıyorsunuz siz bize çünkü programlarımızda.
Ama aralıklı, nelerdi? Aralıklı açlık diyoruz. Aralıklı oruç demiyoruz. Çünkü oruçta aynı zamanda yani manevi bir haz da var. Onun da psikolojik çok fazla etkisi var çünkü. O da sağlıkla ilgili etkisi var ama aralıklı açlık diyoruz. Aralıklı oruç demiyoruz. Çünkü aralıklı oruç diyenler de var. Şimdi son 10 yılda yapılan çalışmalar otofaji yani hücrelerin içinin temizlenmesiyle ilgili durumlar bu aralıklı açlığa, aralıklı oruca çok fazla bilimsel araştırma yapıldı. Bu süre içerisinde Ramazan orucu ile ilgili de araştırma yapıldı. Çünkü Ramazan orucunda hiçbir şey yiyip içmiyorsunuz. Ama aralıklı açlıkta su içebilirsiniz veya enerjisi olmayan yani size kalori verdirmeyecek içeceklerden alabilirsiniz. Mesela su içebilirsiniz.
Çok farklı aslında.
Evet.
Su serbest.
İkisi farklı. Ama şöyle düşünelim. Bizim insanlar geçmişte nasıl yaşadılar? Günümüzde nasıl yaşıyorlar? İkisini bir araya koyduğumuzda 500 yıl önceye gidelim. Nasıl besleniyorduk? Şu anda nasıl besleniyoruz? Şimdi açlık bize her zaman kötü bir şeymiş gibi geliyor. Açlık yani 500 yıl önce belki de kaç milyon insan açlık çekmiştir. Yani bizim vücudumuz açlığa alışkın bir şey. Ama günümüzde modern hayatta açlık diye bir şeyi unuttuk. Şimdi Ramazan'da her zaman insanlar soruyor. Nasıl kendimi aç hissetmeden oruç tutabilirim? Yani bu sorunun kendisi bile aslında biraz sorunlu bir soru. Açlığı hissetmemiz lazım. Açlığı unuttuk. Ben birkaç kez aç kaldım. Yani Ramazan'ın dışında gerçekten farklı bir şey. Buzdolabı çıktıktan sonra ben diyorum ki mertlik bozuldu. Her zaman mutfağa gidip yiyebileceğimiz bir şeyler var. O yüzden açlığı hissetmiyoruz ama açlığın son bilimsel araştırmalar vücudumuzda kronik hastalıklar dahil olmak üzere, sağlık olmak üzere birçok yararı olduğu tespit edildi. Metabolik sağlık dediğimiz yani metabolizmamızı düzenleyen şeyin aslında ara sıra aç kalmamız olduğu gösterildi. Bu anlamda ben dinleyicilerimize şunu tavsiye ederim. Ramazan'da açlığı hissetmeleri lazım. Tamam biz birazdan beslenmenin tiyolarını vereceğiz ama diğer taraftan açlığı hissetmedikten sonra zaten sağlıkla ilgili faydasını da alamıyorsunuz.
O manevi huzuru da belki hissedemezsiniz.
Bir, manevi huzur. İki, açlıkla ilgili faydasını da alamıyorsunuz. Açlık dediğimiz şey çünkü otofajiyi harekete geçiren, sağlıkla ilgili yararlar sunan bir şey. O yüzden sürekli hem tok istediğim hem de oruç tutayım gibi bir anlayışı ben kabul etmiyorum.
Evet, gelelim nasıl beslenmeliyiz'e. Dilerseniz sahurla başlayalım çünkü değil mi başlangıç sahur. Sağlıklı bir sahur menüsü nasıl olmalı hocam sizce?
Şimdi sahur gerçekten oruç süresince enerji seviyemizi koruyacak şekilde planlamamız lazım. Bu nedenle sahurda tüketilmesi önerilen gıdalar var. Yavaş sindirilen, yüksek lif içeren, kompleks karbonhidrat içeren ve protein kaynakları. Ben burada başına şahına yumurtayı mutlaka koyarım. Yani yumurta protein alımı açısından, demir alımı açısından önemli bir şeydir. Ve gün boyunca sizi tok tutan bir şeydir. Gerçi şimdi biz de hep sürekli tok tutmaktan bahsedeceğiz. Ama benim amacım tok tutması değil. Yani vücutta protein açısından zaten protein ağırlıklı beslenmeyi öneriyoruz. Bu anlamda protein yumurtadan alınabilir. Bunun dışında demir. Çünkü bizim gün içerisinde su da içmediğimiz için vücudumuzun vitamin ve mineral dengesinin iyi olması lazım. Tamam, aç hissedeceğiz bir taraftan ama enerjik de olmamız lazım. Çünkü tam psikolojik bir şeydir bu. Hep Ramazan'da kendimizi halsiz hissederiz. Ama burada birazdan da konuşuruz. Bir, enerjimizi artırmamız için o vitamin ve minerallerdir bizim enerjimizi asıl artıran. Onlardan alımına devam edeceğiz. Peynir, yoğurt, süt gibi yiyecekler veya mercimek, nohut, baklagillerden alabiliriz. Yumurtayı unutmayalım, yumurtayı başına bir koyalım. Sahurda bir taraftan da en önemli şeylerden bir tanesi sıvı tüketimi. Sıvı tüketimini de sahurda, şimdi çay ve kahve hem sahurda hem de iftarda alındığında bir taraftan da diüretik etki deriz. Yani idrar söktürücü etkisi de var. Yani vücuttan, yani çok fazla değil ama vücuttan biraz daha sıvı kaybetmemize neden olur. O yüzden sıvı alımını her zaman su şeklinde. Çünkü o çok yaygın olan meyve suları şeker, glukoz dolu şeyler. Onlardan değil, sade su. Yani sade su Allah'tan son zamanlarda biraz pahalandı da değerli hale geldi. Yani su kadar iyi bir içecek yok. Yani çay tamam, kahvedir, diğer meyve sularıdır, kolalı içeceklerdir, onlardır bunlardır ama hepsini bir tarafa koyun. Su sade olduğu için galiba sadeliği sevmez olduk modern hayatta. Suyu da bir taraftan başına koymak lazım. Su tüketimini de orada söyleyelim. Sahurda genellikle bu tür gıdaların tüketimi bizi gün içerisinde daha rahat hissettirir.
Hocam genelde sahur, insanlar uykudan uyanıp sahur yapıyorlar. Uykudan uyanınca da aslında nasıl olmalı? Pek dediğiniz gibi bu yumurta gibi diğer sağlıklı besinleri insanlar tüketmiyor. Bildiğimiz gibi iftardan kalan, değil mi? Daha çok karbonhidrat,
yağlı yiyecekler yerlerse, karbonhidrat ve yağlı yiyecekleri yerlerse, yağlı yiyecekler gün içerisinde onları daha yorgun hissettirir. Karbonhidrat da zaten fazla alınırsa, onlar da tamam enerji zaten sahurdan sonra da yattığımız için sabah kalktık, onun etkisi de geçti, kendimizi çok çok aç hissederiz. O yüzden protein alımını mutlaka, yumurtayı biz zaten sabah kahvaltılarında da bu programda her zaman öneriyoruz. Yumurtayı sevmiyorlarsa bile bazı insanlar, işte ben özellikle kaynamış yumurta taraftarıyım. Ama yumurtayı sevmiyorlarsa bunu baklagillerle, yani hatta işte nohuttur veya bademdir falan, kuru yemişleri de biraz fazla alabilirler. Çünkü onların içerisinde de hem protein var, meyve proteini, hem de diğer taraftan işte vitamin ve mineraller var. Çünkü vücutta bizi dengesiz hale getiren vitamin ve mineral dengesizliğidir. Onları şey yapmamız lazım. Sadece şeker aldığımızda, karbonhidrat aldığımızda tamam yükselir peki, ama ondan sonra kendimizi yorgun hissederiz. Şeker enerji verir diye bir yanlış inanış var. Hayır, şeker enerji vermez. Şeker sizi yorgun verir. Çünkü mesela bazı çocuklar çok fazla enerjik olduğunda buna şeker mi verdin dersiniz. Aslında o öyle değil. Şeker verilen çocuklar tamam ilk başta biraz işte yarım saat falan bir enerjik olurlar ama ondan sonra yorgun hale düşerler. O yüzden evet, maalesef iftardan kalan şeyleri tercih ediyoruz. Birazdan iftara da geleceğiz. Belki iftarda da bu karbonhidratları tüketmemiz lazım. Onu konuşuruz.
Evet, gelelim hemen iftara. Şimdi bütün gün tuttuk orucumuzu ve o saat geldi. İftar menüsü nasıl olmalı hocam? Sağlıklı bir iftar menüsünü konuşalım ve daha sonrasını. Çünkü insan psikolojisi herhalde aç kalacağım diye yatana kadar, değil mi? Yemekten sonra da bizim insanımız ne yazık ki televizyonun başında elinde bir şeyler, çekirdek, içecekler yemeye devam ediyoruz. Ne yazık ki geç
çekirdeğe,
saatlerde.
Çekirdeğe karşı değilim ama onun dışındaki özellikle şekerli gıdalara karşı.
Uykudan önce
gibi.
Özellikle değil mi hocam? Evet, nasıl yani, olmalı beslenme Ramazan'da?
Şimdi iftarı nasıl açalım? Bir kere iftarı ben suyla açılması taraftarıyım. Veya bir hurma olabilir, bir zeytin olabilir. Çünkü önce bir midemize ya geliyoruz bak şu ana kadar aç kaldın ve geliyor diye bir haber vermek lazım. Bu haber vermektir. Önce bir haber vereceğiz suyla, zeytinle veya hurmayla. Onlar da lifli oldukları için tercih ederiz. Bir çorba. Yine çorbaların şahına ben her zaman mercimek çorbasını koyarım. Çünkü lif içeriği çok yüksek. Çinko içeriği, kalsiyum içeriği hepsinden çok yüksek. Demir içeriği çok yüksek. Çorbayı içtik. Ondan sonra biraz bekleyelim. Yani 10-15 dakika bekleyelim. Namazını kılacaklar. Belki o sürede içerisinde namazını kılsınlar. Çünkü hemen yüklenmeyelim. Özellikle bir de şöyle, Ramazan'ın ilk 7 günü biraz vücudumuzun alışması lazım. Çünkü farklı bir moda geçiriyoruz. İlk 7 gününde biraz dikkat ettikten sonra zaten daha sonra bir vücut biraz alışıyor. Çorbayı da içtik. Bir 10-15 dakika bekledik. Ondan sonra ana yemeğe geldi. Ana yemekte ben yine normalde de yani salataların daha önce yenmesi taraftarıyım. Ama burada çorba içtiğimiz için o salata, yani bizim amacımız şey, midemiz ve bağırsaklarımızdaki emilimi dengeli hale getirmek. Çorba dengeli hale getirir, salata dengeli hale getirir. Doğrudan aldığımızda, diğerlerini doğrudan aldığımızda içindeki basit şekerler aniden şekerimizi yükselteceği için midemizi ve bağırsaklarımızı salata ve çorbayla önce hazırladık. Daha sonra ana yemekte de yine protein ağırlıklı. Yani et olabilir, tavuk olabilir, balık olabilir. Onun dışında de kuru fasulye olabilir, taze fasulye olabilir. Bu tür sebze yemekleri de, yani sebze yemeklerini de alalım. Çünkü ara sıra bazı insanlar söylüyor işte, yani mesela brokoli. Brokoli tamam tok tutmaz. Yani sizi uzun süre tok tutmaz. Ama bunlardan alacağımız o vitamin ve mineraller bizi ileriye taşıyor. Bizim daha çok tok tutulma, yani tok hissetmemizi sağlıyorlar. O yüzden genellikle bir dengeli beslenme. Şöyle bir şey var. Şimdi Ramazan'da bazı insanlar diyor ki kilo alıyorum. Yani Ramazan'da aslında insanlar kilo vermek istiyor ama kilo alıyorum diyor. O kilo alıyorum diyenleri de kalori azaltmıyorlar. Yani yemediklerini zaten. Bir de Ramazan sofraları maalesef, yine bir eleştirelim. Yani yok yani.
Karman çorman biraz her, değil mi?
Her şey var. İnsanın da gözü dönüyor yani. Öyle bir şey var. Yani eskilerde biraz daha, ben biraz eski kafalı olduğum için eskilerde biraz daha sadelik olması lazım. Yani 10 tane çeşide gerek yok. 2 çeşit yemek, 3 çeşit yemek. Çünkü Ramazan bir taraftan da empatidir. Yani insanları anlamaktır, aç insanları anlamaktır. Bunların hepsi insanların manevi olarak, psikolojik olarak da sağlam duruşuna, yani biraz kendi içimize de dönmektir. Kendimizi düşünmektir, insanlığı düşünmektir, paylaşımı düşünmektir. Yani o sofraları gördüğümde gerçekten utanıyorum ben. Sadeliktir Ramazan zaten. Maalesef onun, Ramazan'ın hazzına da erişemiyoruz. O anlamda biraz daha sade. İşte 2 çeşit, 3 çeşit. Üzerine tamam biraz tatlı yesinler. Özellikle şey tatlısı, yani sütlü tatlılardan yiyebilirler. Ağır tatlı olmamak kaydıyla. Ama bu sefer yani genellikle yaz ayları, kış ayları fark etmez. Yemekten 15-20 dakika sonra veya 1 saat sonra bir yürüyüşe mutlaka çıksınlar. Çünkü biz ne kadar söylersek söyleyelim, o maalesef Ramazan'ın ruhuna aykırı olan o gözü dönmüşlük hep karbonhidratları da şekerleri falan da çekiyorlar. O yüzden eğer 15-20 dakika sonra bir yürüyüşe çıktığımızda en azından o insülin pikini önleriz. Çünkü kaslarımıza, yani glukozu kanımıza değil kaslarımıza iletiriz. O glukoz yükselmesini kendi kanımızda görmeyiz. Mutlaka. Çünkü bazı insanlar da zaten gündüz enerjik olmadığı için hemen yatıyorlar. Söylediğiniz gibi yat televizyon karşısına geç, öyle tut. Hayır. Hem gün içerisinde de enerjik olmanızı sağlar. Yani egzersiz aslında yormaz. Egzersiz enerjik olmanızı sağlar. Çünkü kasların, kemiklerin gelişmesi sizi daha enerjik hale getirir. Egzersiz bu nedenle Ramazan'da kendimizi hep dinlenme moduna alıyor gibi bir psikolojiye giriyoruz. Hayır, enerjik moda alın. Çünkü aslında normal hayatımız saçma. Normalde yeme beslenme düzenimiz saçma. Doğrusu Ramazan. Bunu biraz önce konuştuk. Çünkü aralıklı açlık diyoruz. Başka insanlar bunu diyet olarak vermeye başladılar Ramazan'ı. Suyu çıkarın. Normalde diyet zaten. 8-16 beslenme falan gibi bir sürü diyetler var. Normal diyetimizin olması belki de Ramazan. Ramazan'da o yüzden kalori alımımızı azaltmamız lazım. Kalori alımını azalttığında diyabetliler görecek ki hemoglobin A1C'leri düşüyor. Yani daha önce de konuştuk biz burada. Diyabetin aralıklı açlıkla yani oruçla diyabeti tamamen bitiriyorsunuz. Diyabet remisyonu deniyor buna. Bitiriyorsunuz. Ben Ramazan'dan sonra, ayından sonra da devam etmesi taraftarıyım. Yani bu beslenme tarzımız aslında insan bedenine en uygun olan beslenme. Diyet olarak yapacaksanız normal oruç tutun. Böyle bir şey yapılırsa, çünkü ondan sonra bir Ramazan'da bazıları kilo alıyor. İkincisi de tamam kilo veriyorsunuz. Ramazan'da bazıları kilo veriyor. Hemen sonra Ramazan bitiminde kilo alıyor. Çünkü vücut şöyle bir şeydir. Vücut kendini koruma altına alır. Bir taraftan şu ana kadar tok hissettik, hiç açlık hissetmedik. Aniden aç hissettiğimizde vücut ne oluyoruz der. Hemen kendini koruma altına alır, yağları biraz daha depolamaya başlar. Bunu aştıktan sonra, bunu nasıl aşarız biliyor musunuz? Egzersizle. Ben egzersize, şimdi diyecekler ki ne zaman egzersiz yapalım Ramazan'da? Her zaman yap. Egzersizin saati olmaz. Atıştırmalık egzersiz diyorum ben buna. Ne zaman aklınıza düşerse, 2 dakikalık da olsa, 10 dakikalık da olsa bir egzersiz yapmak lazım. Egzersizi illa kafamızda, yani belli saatte yapacağız, spor salonuna gideceğiz, parka gideceğiz, egzersiz yapacağız diye bir şey yok. Şu anda biz bir program çekeceğiz. Şurada bir egzersiz, yani 2 dakikalık bir hareket bile yapsanız bunlar egzersiz yerine geçer ve insanı daha dinç tutar. Bu tür şeyler yaptığınızda, kas gelişiminiz olduğunda, o kilo aldığınızda koruyucu olan, o vücut kendini korumaya altına alıyor ya, bu hareketinizle yani egzersizi artırarak onu da aşıyorsunuz. En büyük problem, çünkü insanlar sürekli diyet yapıyorlar ama kilo veremiyorlar. Çünkü vücut kendini hemen koruma altına alıyor. Yağ birikimine sebep oluyor. Egzersiz yaptığınızda onlar da geçiyor. Yani diyet, egzersiz. Birazdan belki uykuya da mutlaka değinmek lazım.
Şimdi onu soracaktım hocam. Çünkü hani derler ya,
beslemeden daha önemlisi uyku.
Gündüz uyuyor insanlar, sahurdan sonra bir işlerini bitirip öğle vakti, değil mi? Akşama doğru, hatta iftara doğru nedense uykumu bastırıyor diyelim. Ben tutamıyorum, kronik böbrek rahatsızlığım var ama bilmiyorum, ama nasıl oluyor? Neden uyuyor insanlar?
Bence bu da biraz psikolojik. Uyku yoruyordu. Özellikle hafta sonları çalışmıyorlarsa zaten full tutuyorlar. Şimdi biyolojik saati tamamen tersine çeviriyorlar aslında. Yani bence Ramazan'ın başında bir karar vermemiz lazım. Arkadaş, Ramazan dediğimiz hadise vücudumuza sağlıklı bir şey olması lazım. Çünkü beslenmeden belki de daha önemlisi uyku düzenimiz, biyolojik saatimiz. Ramazan'da bunu alt üst ediyoruz. Normalde ne olması lazım onu söyleyelim. Normal saat işte 8'de 9'da kalkıyorsan 8'de 9'da kalkacaksın. Akşam şöyle bir Ramazan'da bir şey var. Ben onu normalde de öneriyorum. Yarım saatlik 45 dakikalık vakit bulduğunuzda şekerlemeler. Bu hafıza açısından da çok iyi olduğu zaten gösterilmiş. Onun dışında akşam zaten gece bir de şöyle bir şey var. O uykuya tutturanlar orucu genellikle sahura kalkmayanlar.
Yani denge gece, bozuluyor, evet, değil
evet,
mi hocam?
3'e 4'e 5'e kadar uyumuyorlar. Yani ayaktalar. Ama normalde işte 10 11 gibi falan bir uyumak lazım. Yani normal insan biyolojisi de zaten odur. Melatonin işte 9'dan sonra artar. O kayığa binmeniz lazım, melatonin kayığına. Onu yaptığınızda 10 11 gibi uyuduğunuzda mutlaka bir saat, evet, kalkarsınız, sahurunuzu yaparsınız. O yüzden uyku bence çok önemli.
Düzenimiz,
evet, uyku düzeni, beslenme düzeni, en az beslenme düzeni kadar önemli.
O da çok önemli. Ama ne yazık ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik bu haftada sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programında bu hafta Ramazan'da beslenme nasıl olmalı onu konuştuk. Doktor İbrahim Ersoy'la çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Mikrofonda doktor var.